Ayrım 8. Şeytan. Benim için artık iki türlü hayat mümkün. Bunlardan biri lise ile başlattığım hayat, resmi, kamusal konumum, statüm, ticari işlerim, çiftlik, çocuk, insanların bana duydukları saygı. Bu hayattan yana karar verirsem Stepani de burada kalamaz. O zaman da istediğim gibi çekip gitmesi şart ya da arkasında hiçbir iz bırakmaması için yok edilmeli. Öteki hayat şöyle olabilir. Onu kocasının elinden alırım, ona para veririm ve her türlü rezilliği, ayıbı, utancı sineye çeker. Onunla birlikte yaşarım. Ancak bu durumda Lisa ve küçük Mimi'ye de veda etmek zorunda kalırım. Ya da hayır, çocuk bir engel oluşturmaz. Ama ya Lisa, o zaman burada kalamaz. Çekip gitmesi şart olur. Her şeyi öğrenmeli. Bana lanet edip çekip gitmeli. Lisa'ya onu bir köylü karısıyla değiştiğimi, bir sahtekar, alçak bir serseri olduğumu söylemek zorundayım. Ama hayır, bu fazlasıyla tehlikeli. Böyle bir şey olmaz. Ama niye olmasın ki diye zorlayıp duruyordu düşüncelerini. Mesela Lisa hastalanıp ölebilir. Lisa ölse, evet bu harika olurdu. Harika mı? Ne tür bir serseriyim ben? Hayır, ille de birinin ölmesi gerekiyorsa bu öteki kadın olmalı. Stepani de bir ölse, ah bir ölse. İnsanın karısını ya da sevgilisini nasıl ve niçin zehirlediğini ya da vurup öldürdüğünü kavrayabiliyorum. Eline bir tabanca alıyor, ona bir randevu veriyorsun, sonra ona sarılmak yerine göğsünün ortasına bir mermi sıkıyorsun ve her şey bitiyor. Şeytanın ta kendisi o. Ete kemiğe bürünmüş şeytan. Ben istemeden beni boyunduruk altına aldı. Dipnot. Buradan sonraki bölümün ikinci bir versiyonu var. Onu öldürmeli miyim? Sadece iki çıkış yolu var. Ya karım bu dünyadan gitmeli ya da o, çünkü o ana kadar yola geldiği gibi yoluma devam etmem artık imkansız. Bu tamamen imkansız. Her şeyi iyice düşünmeli ve bunun ne gibi sonuçlara yol açabileceğini açık seçik önüme koymalıyım. Her şey eskisi gibi devam etse neler olabilir? Olacak şu, her şeyden vazgeçtiğime ve artık onu düşünmek istemediğime kendimi inandırmaya çalışacağım. Ama bunların hepsi bir niyet olmaktan öteye geçemeyecek. Akşam olunca gene evinin arkasındaki samanlıkta pusuya yatacağım ve o pusuda beklediğimi zaten bildiği için bana gelecektir. Ve millet bunu öğrenecek. Kalkıp karıma söyleyecek ya da yalan söyleyemeyeceğim için gidip bizzat kendim söyleyeceğim. Böyle yaşamaya devam etmem artık kesinlikle imkansız. Muhakkak ki herkes olup biteni öğrenecek. Böyle yaşamak mümkün mü yani? Elbette kesinlikle mümkün değil. Düşündüğüm gibi sadece iki çıkış yolu var. Ya karımı öldürmeliyim ya da onu. Ama dur, evet öyle ya. Üçüncü bir yol daha var. Kendimi öldürmem, dedi Yevgeni birden kendi kendine. Bunu düşünür düşünmez de buz gibi bir ter başından aşağıya indi. Evet, kendimi öldürmem şart. O zaman onu öldürmeme gerek kalmaz. Ve Yevgeni'nin bütün benliği bu korkuyla dolup taşmaya başlamıştı. Çünkü kendisi için sadece tek çıkış yolunun bu olduğunu hissediyordu. Bir tabancam var ya, peki gerçekten de kendimi öldürecek miyim? Bunu şimdiye kadar hiç düşünmemiştim. Ne kadar ilginç. Yevgeni odasına dönüp içinde tabancanın bulunduğu dolabın yanına gitti. Tam dolabı açmıştı ki karısı odaya girdi. 21. Yevgeni tabancanın üstüne bir gazete fırlattı. Hep aynı şey, dedi Lisa Yevgeni'ye şöyle bir baktıktan sonra. Aynı şey mi? Ne demek istiyorsun? Bana içini açmaya yanaşmadığın zamanlarda o korkunç yüz ifadesini tekrar taşımaya başladın. Genya sevgilim, ne olursun söyle neyin var? Sana korkunç acı verdiğini görüyorum. Söyle bana, seni rahatlatacaktır. Neyse ne, her halükarda böyle acı çekmeye devam etmek yerine söylemen çok daha iyi olacaktır. Biliyorum, çok kötü bir şey olamaz zaten. Emin misin bunda? Sadece önce söyle bana, söylemeden seni bırakmayacağım. Yevgeni acı acı gülümsedi. Ona söylemeli miydi? Hayır, imkansızdı. Zaten şunun şurasında anlatacak olmuş bitmiş ne vardı ki? Gerçi tam o sırada süt anne odaya girip çocukla gezintiye çıkıp çıkamayacağını sormasa belki de ona durumu anlatacaktı. Lisa çocuğu giydirmek üzere odadan çıktı. Anlatacaksın bana, öyle değil mi? Hemen dönüyorum. Evet, belki de. Lisa sonraları bu sözlere eşlik eden o zoraki gülümsemeyi hiç unutamayacaktı. Çıkıp gitti. Yevgeni bir hırsız gibi çarçabuk tabancaya sarılıp onu kılıfından çekip aldı. Tabanca doluydu. Ancak çok uzun bir zaman önce doldurulmuştu. Tabancada bir mermi eksikti. Peki şimdi ne olacak? Yevgeni tabancanın namlusunu şakağına dayayıp bir an tereddüt etti. Ne var ki Stepani dayı onu görmeme kararını, bütün o şeytana uymaları, bitip tükenmez tökezlemelerini ve yalpalamalarını, kendini bekleyen yeni mücadeleyi düşününce dehşete kapılıp, "Hayır, böylesi daha iyi," deyip tetiğe bastı. Lisa çılgınlar gibi odaya koştuğunda, zaten merdivenleri inmeye bile vakit bulamamıştı, Yevgeni yerde yüzü koyun uzanmış yatıyordu. Koyu, sıcak kanlar yaradan fışkırıyor, ceset hala gerilip kasılıyordu. Adli soruşturma başlatıldı. Kimse bu intiharın nedenini kavrayıp açıklayamıyordu. Amca bu intiharın Yevgeni'nin 2 ay önce kendisine yaptığı itiraf ile bir ilintisi olabileceğini bir an bile aklının ucuna getirmedi. Varvara Alekseyevna bunu zaten hep tahmin edip önceden söylediğini iddia etti. Ona göre Yevgeni biriyle tartışıp kavga ederken bu her zaman belli oluyordu. Lisa ile Maria Pavlovna onun bu talihsiz eylemi niçin gerçekleştirdiğini bir türlü anlayamıyorlardı ve doktorlar Yevgeni'nin akıl hastası olduğunu iddia ettiklerinde onlara inanmadılar. Yevgeni'nin bedenen ve ruhen tanıdıkları yüzlerce insandan çok daha sağlıklı olduğunu bildiklerinden doktorların yargısına katılmaları imkansızdı. Gerçekten de Yevgeni Irtenyev o zamanlar akıl hastası idiyse bütün insanlar akıl hastasıdır. Ama en ağır akıl hastası olanlar kendilerinde farkına varmadıkları akıl hastalığı belirtilerini başkalarında görmek isteyenlerdir. Yasnaya Polyana 10-19 Kasım 1889. Son bölümün ikinci finali. Onu öldürmeli miyim? Sadece iki çıkış yolu var. Ya karım bu dünyadan gitmeli ya da o. Çünkü şu ana kadar ola geldiği gibi yoluma devam etmem artık imkansız diye söylendi Yevgeni. Masaya yaklaştı. Çekmeceden tabancasını aldı, baktı, bir mermi eksikti ve tabancayı pantolonunun cebine soktu. "Aman tanrım, neler yapıyorum ben?" diye bağırdı. Ellerini kavuşturup dua etmeye başladı. "Bana yardım et tanrım, kurtar beni. Kötü bir niyetim olmadığını biliyorsun. Ama ben kendi başımın çaresine bakabilecek durumda değilim. Bana yardım et," diye konuştu ve aziz resminin önünde istaroz çıkardı. "Hayır, gerçekten de artık kendi kendimin hakimi değilim," diye düşündü. "Biraz hareket etmeliyim. Her şeyi yeni baştan düşünmek istiyorum." Hole çıktı. Kısa kürk ceketini ve lastik ayakkabılarını giydi ve dış merdivenlere doğru yürüdü. Bahçeden geçerek irade dışı bir hareketle çiftliğin dışına, harman makinesinin bulunduğu yere doğru yürüdü. Makine hala çalışıyor, şangırtıları, gürültüsü ve makinenin başında çalışan delikanlıların bağırtıları duyuluyordu. Buğday ambarına girdi. Stepani de buradaydı. Bakışları hemen kadını buldu. Kadın başakları demetliyordu. Yevgeni'yi görünce gözleri gülümsedi. Neşeli ve şu hareketlerle yerlere saçılmış başakların üzerinde dolaşıyor, onları tırmıkla toplayıp hızla ve ustaca demetler yapıyordu. Yevgeni ona bakmamak için akla karayı seçiyordu. Ama sonunda dayanamayıp Stepani'den bulunduğu yere baktı. Ancak kadın onun görüş açısından çıkınca kendine gelebildi. Yönetici tarlada yatan hasadın harman makinesine vereceklerini, bunun fazlasıyla zamana ve zahmete mal olacağını, ürünün ise pek fazla olmayacağını söylüyordu. Yevgeni Döven'in ara sıra kötü bağlanmış bir demet içinden geçerken paldır küldür sesler çıkardığı tamburun yanına gitti ve ambara konan hasattan geriye ne kadar kaldığını sordu. "Beş araba kadar olmalı." "O zaman," diye söze girdi Yevgeni. Ama lafının sonunu getiremedi. Stepani de tamburun ta dibine kadar sokulmuş, altındaki sağa sola saçılmış başakları tırmıkla topluyor, bir yandan da onu bakışlarıyla yakıp duruyordu. Bu bakışlar aralarındaki neşeli, dertsiz, sıkıntısız bir aşktı. Yevgeni'nin kendisini nasıl özlediğini ve arzu ettiğini anladığını ve kendisi yüzünden samanlığa kadar geldiğini bildiğini anlatıyordu. Yevgeni bu bakışlarda Stepanida'nın her zaman olduğu gibi herhangi bir şart öne sürmeden ya da sonuçlarını alış etmeksizin kendisiyle yaşamaya ve mutlu olmaya hazır olduğunu okuyordu. Yevgeni kendini tamamen onun gücüne teslim olmuş hissediyor ama ona teslim olmaya yanaşmıyordu. Birden aklına duası geldi ve onu tekrarlamaya çalıştı. Kendi kendine dua ediyordu ama bunun bir işe yaramadığını fark etmekte gecikmedi. Kafasını meşgul eden tek bir düşünce vardı. Bu, başkaları fark etmeden ona nasıl olup da bir randevu verebileceği düşüncesiydi. "Burada işimizi bitirince ne yapalım?" diye sordu yönetici. "Yeni bir hasat bölümüne geçelim mi, yoksa yarına kadar bekleyelim mi?" Evet, evet diye cevap verdi Yevgeni ve irade dışı bir hareketle Stepanida'nın başka bir kadına başakları taşıdığı yere doğru yürüdü. Kendimin hakimi olamayacak mıyım diye söylenip duruyordu. Bu olayla birlikte yok olup gitmem mi gerekiyor gerçekten? Ah tanrım, tanrım mı? Tanrı manrı yok ki. Sadece tek bir şeytan var ve bu şeytan o. Beni boyunduruk altına aldı bu şeytan. Ama hayır, buna katlanmayacağım, katlanamayacağım. Şeytan, şeytan. Yevgeni kalkıp Stepanida'nın arkasından gitti. Ona yaklaşıp sırtından bir, iki, üç kez ateş etti. Kadın hemen devrilip oracıkta başakların üzerine yığılıverdi. Aman tanrım bu ne diye kadınlar bağırıştılar. Tesadüf değildi. Hayır. Onu bile bile vurdum diye bağırdı Yevgeni. Polisi çağırın. Eve dönüp karısına bir şey söylemeden odasına girip kapandı. Yanıma sakın gelme diye kapıdan karısına seslendi. Nasıl olsa her şeyi öğreneceksin. Bir saat sonra zili çalıp içeriye giren hizmetçiye, git bak bakalım Stepanida hala yaşıyor mu dedi. Hizmetçi olup biten her şeyden haberdardı ve kadının yaklaşık bir saat önce öldüğünü söyledi. Öyle mi bu iyi? Beni yalnız bırak ve polis ya da savcı gelince bana haber ver dedi. Hem komiser hem de savcı ertesi gün çıka geldiler ve Yevgeni karısına ve kızına veda ettikten sonra hapishaneye götürüldü. Mahkemeye çıkartıldı. Ağır ceza mahkemelerinin kurulduğu ilk yıllardı. Fiili, aklı bir dengesizlik anında işlediği kabul edildi ve sadece kilisede tövbe etmeye mahkum oldu. 9 ay boyunca gözaltında tutuldu, ardından bir ay için bir manastırda tövbe etme mecburiyetini yerine getirdi. Hapisteyken kendini alkole vermişti. Manastırda alkole devam etti ve iflah olmaz bir alkolik olarak evine geri döndü. Varvara Alekseyevna bunu zaten hep tahmin edip önceden söylediğini iddia etti. Ona göre Yevgeni biriyle tartışıp kavga ederken bu her zaman belli oluyordu. Lise ile Maria Pavlovna onun bu talihsiz eylemi niçin gerçekleştirdiğini bir türlü anlayamıyorlardı. Ve doktorlar Yevgeni'nin akıl hastası olduğunu iddia ettiklerinde onlara inanmadılar. Yevgeni'nin bedenen ve ruhen tanıdıkları yüzlerce insandan çok daha sağlıklı olduğunu bildiklerinden doktorların yargısına katılmaları imkansızdı. Gerçekten de Yevgeni Irtenyev o zamanlar akıl hastası idiyse bütün insanlar akıl hastasıdır. Ama en ağır akıl hastası olanlar kendilerinden farkına varmadıkları akıl hastalığı belirtilerini başkalarında görmek isteyenlerdir. Kitabın sonu. 17 Mayıs 2008.